Ayrım 3.
Sayfa 38. O zamanlar boş arazide, hatta bazen tenha asfalt yollarda da atla gidenlere rastlanması alışılmamış bir şey değil. Bunu boş zamanlarında Cumhurbaşkanı İnönü'nün de yaptığı oluyor. Vehbi Koç gibi amatör at binicilerinin de. Fakat atla ve arkasında bir süvari birliği olduğu halde makamına giden bir genelkurmay başkanı ilk defa görülüyor. Bunu giderek yadırgayanlar olmuş. Omurtak'ta bir süre sonra bu spor faaliyetini önce boş araziyle sınırlı tutmayı, sonra da makamına gidiş saati yerine başka zamanlara kaydırmayı daha uygun bulmuş. Yüce Başbuğ'un verdiği ışık. Orgeneral Salih Omurtak bir de bir polemik nedeni olarak kamuoyunun gündemine gelmişti. Muhalefet sözcülerince eski dönemin adamı diye suçlanmıştı. Aslında öyle bir hali yoktu. Mahalledeki görünüşüyle demokrat bir halk adamı gibi görünürdü. Ama üslubunu yeni döneme uyduramamıştı. Genelkurmay başkanları yeni bir yıl başlarken Cumhurbaşkanı'na protokol gereği olarak bir kutlama mesajı gönderirlerdi. Salih Omurtak 1948 yılı başında bu görevini yerine getirirken mesajındaki üslupla muhalefetin şimşeklerini üstüne çekmişti. Mesaj belli ki eski askerin samimi duygularını yansıtıyordu. Omurtak Atatürk ve İnönü'nün savaşlardaki komutanlıkları zamanında onlardan yaşça ve rütbece daha genç bir subay olarak savaşmıştı. Atatürk gibi İnönü'ye de saygısı büyüktü. Bunu ifade etmek istemişti. Fakat gönderdiği mesaj tek parti döneminin üslubuyla yazılmıştı. Şöyle: Sayın Cumhurbaşkanımız ve Yüce Başbuğumuz, Kara, Deniz ve Hava ordularımızın komutanı, subay ve eratı adına yeni yıllarını en derin tazim, yani yüksek saygı ve itaatle kutlar, büyük şefimizin, ordumuzun ve aziz Türk vatanının başı üstünde her zaman şan ve şerefle ışık vermelerini Ulu Tanrı'dan dilerim. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Salih Omurtak. Bu mesaj Ankara'da Muhalefet Gazetesi Kudret'te Demokrat Parti'nin Grup Başkan Vekili Fuat Köprülü'nün Gafletten Gaflete başlığıyla yayınladığı bir yazının konusu olmuştu. Köprülü Omurtak'ın o yüce başbuğumuzdu, itaatli, Ulu Tanrı'dan dilekli ifadelerinin tek şef, tek parti, tek millet anlayışını taşıdığını ve demokrasinin ruhuna aykırı olduğunu yazmış, Orgenerali dolaylı da olsa ağır bir şekilde suçlamıştı. Omurtak'ın bundan canının çok sıkıldığı anlaşılıyor. Bunun etkisiyle Cumhurbaşkanı İnönü'ye 1. İnönü Muharebesi'nin 10 Ocak'taki yıl dönemini kutlamak için gönderdiği mesajı kamuoyuna yansıtmamıştı. O ikinci mesajın içeriğini bilmiyoruz. Herhalde gene çok saygılı bir üslupla yazılmıştı. Fakat bu kitabı yazarken Cumhurbaşkanı'nın o mesaja verdiği cevabı Doruk Pamir'in belgeleri arasında gördüm. Fotokopisini yayımlıyorum. İnönü ona el yazısıyla yazdığı kişisel bir mektupla teşekkür ediyor. Belli ki o da bunun gizli kalmasını tercih etmiş. Omurtak'ı yılbaşı mesajı üzerine hedef olduğu eleştiriler karşısında teselli eder gibi ifadeler kullanmış. Cümleleri ihtiyatlı ama ona güvenini ifade ediyor. Genelkurmay Başkanı'nın namuslu vatandaş ve asker gibi görevini yaptığını ve yapacağını belirtiyor. Zarfı da kendi el yazısıyla yazmış. Orada kalemi sürçmüş, Genelkurmay Başkanı diyeceğine Genelkurmay Başbakanı demiş. Fotokopiden okunamaması ihtimaline karşı metnini bir kere de baskı harfleriyle yazalım. Sayın Omurtak, aziz komutanım, 1. İnönü günü için asil ve kahraman duygularınızı bildiren mektubunuzu aldım. Size yüreğimden teşekkürlerimi ve minnetlerimi söylerken, şerefli komutanız altında bulunan ordularımızın yüce varlıklarını da tebrik etmek isterim. Ufkun arkasında neler gizli olduğunu vuzuhla, daha doğrusu matematik bir kesinlikle görmek mümkün olmuyor. Ama vazifelerimizi namuslu vatandaş ve asker gibi yapacağımıza karşı karşıya inandığımızı biliyorum. Sevgilerimi ve yürekten dileklerimi kabul buyurunuz, aziz başkan. İsmet İnönü. İnönü durumu bu dikkatli cümlelerle idare ederken muhalefet de açtığı polemiği fazla uzatmadı. Bir eski askerin yıllardır alıştığı üslubunu demokratikleşme sürecine uydurması kolay değildi. Ayrıca Omurtak sadece iktidar çevrelerinde değil, muhalefet politikacıları arasında da seveni sayanı bol olan bir komutandı. 1948 başındaki o mesajı unutuldu. Görevini uzun bir tedavi gerektiren rahatsızlığı başlayıncaya kadar sürdürdü. 1949'da ayrıldıktan sonra yerine askeri şura üyesi Orgeneral Abdurrahman Nafiz Gürman getirildi. Gürman mesajlarında daha ihtiyatlı bir askerdi. Demokrat Parti muhalefetinin kendisine karşı herhangi bir polemik açmasına fırsat vermedi. Fakat muhalefetin asıl şüpheyle baktığı komutan oydu. Çünkü İnönü'nün akranıydı ve onun harp akademisinden sınıf arkadaşıydı. Bu şüphenin sonucu 1950'de DP'nin iktidara gelmesiyle birlikte görülecekti. İleride biz de göreceğiz. Tabii şunu da hatırlamalı. Genelkurmay başkanları Mareşal Fevzi Çakmak'ın emekliye ayrılmasından sonra Milli Savunma Bakanı'na bağlanmışlardı. Protokoldeki yerleri ne Çakmak'ınki gibi başbakanla birlikte Cumhurbaşkanı'ndan sonra ne de şimdiki gibi başbakandan sonraydı. Milli Savunma Bakanı'nın arkasındaydı. Yani statüleri şimdikinden daha alt düzeydeydi. Ama iktidarın gözünde de muhalefetin gözünde de taşıdıkları önem şimdikinden daha az değildi. Bunun örneklerine İnönü döneminde olduğu gibi Bayar döneminde de sık sık rastlanacaktı. Bürokrasi ve siyaset. Bahçeli evlerde yüksek düzeydeki bürokrat komşularımız arasında başka askerler de vardı. Biri arkadaşım, sonraların değerli ressamı Ömer Uluç'un babasıydı, Albay Fuat Uluç. Görev yerini hatırlamıyorum, herhalde önemli bir yerdeydi. Üniformasıyla da görürdük, sivil kıyafetiyle de. Onun atlara merakı herkesten fazlaydı. Zaten süvari sınıfındanmış. Ayrıca eski futbolcuydu ve koyu Fenerbahçeliydi. O özelliğiyle daha fazla ilgimi çekerdi. Ben de Milli Lig kurulup da Trabzonsporlu oluncaya kadar Fenerbahçeliydim ya. Tabii asker bürokratlarımızın yanında sivil bürokratlarımız da eksik değildi. Kulübümüzün en iyi satranç oynayanlarından İrfan'ın babası Gümrük ve Tekel Bakanlığı müsteşarıydı. Yakın komşumuz Daniş Koper ya Karayolları Genel Müdürü'ydü ya Bayındırlık Bakanlığı Müsteşarı veya zaman içinde iki görevde de bulunmuştu. Bürokrasi ve siyaset. Bunlar bazı hallerde birbirinin devamı gibiydi. Tek parti döneminin uygulamaları o yolda bir gelenek oluşturmuştu. Bu çok partili dönemde de devam ediyordu. Milletvekili adaylarının büyük bir kısmı bürokrasiden seçiliyordu. Milletvekilliğinden ayrılınca da genellikle bürokrasiye dönüyorlardı. Bunun mahallelilerimiz arasında birçok örneği vardı. En ünlüsü Atatürk'ün yaşıtlarından Fahrettin Paşa'ydı. Orgeneral Fahrettin Altay. Fahrettin Altay, Balkan Savaşları'ndan başlayarak her türlü savaşın içinde bulunmuştu. 1920'den sonra da askerliğine devam ederek 1. ve 2. Meclis'in milletvekilliğini yapmıştı. İki görevin aynı zamanda üstlenilebilmesine son verilince milletvekilliğini bırakıp askerliği tercih etmişti. Ordu komutanlıklarında bulunmuştu. Son görevi askeri şura üyeliğiydi. 1945'te emekli olunca İsmet Paşa onu 1946 seçimlerinde Burdur adayı yapmıştı. Yeniden milletvekili olmuştu. O da 3. caddede oturanlardandı. Mahallede, kulüpte, otobüs durağında sık sık görünüyordu. Herkes onu hala milletvekili olarak değil eski asker olarak görüyordu. O sıfatıyla saygı gösteriyordu. Daha gençlerden babamdan önce milletvekili olmuş İsmail Hakkı Ülmen vardı. Milletvekilliğine Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü'nden gelmişti. 1946 seçiminde milletvekili seçilmeyince yeniden bürokrasiye döndü. Siyasal bilgilerde hocalık da yaptı. Aynı durumdaki Ahmet Şükrü Esmer milletvekilliği sona erince basın yayın genel müdürü oldu. Aynı zamanda da Ülkmen gibi siyasal bilgilerde ders vermeye yeniden başladı. 1946'da seçilemeyen babamın durumu bu genel kuralın dışındaydı. O da milletvekilliğine bürokrasiden gelmişti ama bürokrasiye dönmek yerine parti müfettişliği yapıyordu. Yani politikanın içinde kalmıştı. O yıl 1948'de yapılacak ara seçiminde yeniden aday olması söz konusuydu. Diyarbakır Karpuzu. Babamın o parti müfettişliği yıllarından hiç unutamadığım bir anı bir karpuz anısıdır. Güneydoğu gezilerinden birinden dönüşü görkemli olmuştu. Kendisine bir karpuz hediye etmişler onu getirdi. Karpuz deyince karpuz her yerde var ama bu karpuz başkaydı. Onu bize Diyarbakır karpuzu diye tanıttı. Yüksekliği orta boylu bir insanın yarı boyu kadardı. Karşılıklı iki kişi tarafından kucaklanarak taşınıyordu. Eve getirilişi maceralıydı. Trenden indirilip taksiye taşınması bir taşıma arabasıyla mümkün olmuştu. Ama karpuz taksinin bagajına sığmamıştı. Bagaja kapağı açık olarak konulmuş, etrafından ipler geçirilip koruma altına alınmıştı. Taksiden indirilip eve sokulması şoförle benim ortak çalışmamızla gerçekleşti. Onu sokak kapısı önündeki 3 basamaklı merdivenden karşılıklı kucaklama vaziyetiyle çıkarırken şoförün ayağı tökezledi. Karpuzun elinden kayıp patlaması babamın son andaki ani müdahalesiyle önlendi. Onu büyük bir dikkatle hol ve mutfak arasındaki çok amaçlı bölüme yerleştirdik. Bir süre orada durdu. Kesmeye başlamadan önce mahalledeki bazı komşularımızı çağırıp gösterdik. Gelenler şaşırıyordu. Kimse o zamana kadar böyle bir şey görmemişti. Karpuzu kesmeye başlamamızda karpuzun bitmesi arasında günler geçti. Üstten başlayarak parça parça kesip çıkarıyorduk. Bir kısmını tabaklara koyup komşu evlere gönderdiğimiz, biz de bol bol yediğimiz halde bitmek tükenmek bilmiyordu. Tadı da hala damağımda olmasa bile hatırımdadır, çok iyiydi. Karpuzu yeme süreci içinde problemimiz şuydu. Karpuz o zamanın yazlarının çok önemli bir serinleticisiydi ama sıcak havalarda onu da yemeden önce biraz serinletmek gerekiyordu. Evlerin çoğunda buzdolabı yoktu, bizim evde de yoktu. Bugün buzdolabında saklanan yiyeceklerin çoğu o zaman tel dolapta saklanırdı. Su soğutmanın bizim evde uygulanan usulü toprak testlerin üstüne ıslak bez sarmaktı. Karpuza da aynı işlem uygulanabilirdi ama henüz kesilmemişse. Bizim her gün bir parçası kesilip yenilen Diyarbakır karpuzu için bu mümkün değildi. Buzdolabı olmadığına göre çare buz kullanmaktı. Bakkala günün belirli saatlerinde buzhaneden kalıp buzlar geliyordu. Kalıp buz boyu uzun, eni kısa bir dikdörtgen şeklindeki büyük bir buz kütlesiydi. Bakkal ondan keski gibi bir şeyi kullanıp üstüne çekiçle vurarak parçalar ayırır, gazete kağıdına sarar ve satardı. Zaman zaman biz de alırdık. Diyarbakır karpuzunu yeme sürecimiz başlayınca buz alımını sıklaştırdık. O iş de çoğu defa bana düştü ki hiç kolay değildi. Buzun geleceği saatte gidip bakkalda bekleyecektiniz. Sıranız gelip de buzu alır almaz hemen yola çıkacaktınız. Onu mümkün olan en hızlı şekilde eve koşturmalıydınız ki güneşin altında fazla erimesin. Gazete kağıdına sarılı olsa da o 1-2 kiloluk buz parçası parmaklarınızı dondururdu. Bir yandan da hafif hafif erimeye başlardı. Bu üstünüze su gelmemesi için önlem almanızı gerektirirdi. Önlem buzu taşıyan elinizi vücudunuzdan olabildiğince uzak tutmaktı. Ama bunu devamlı olarak yapamazdınız. Çünkü parmaklarınızı donma noktasından kurtarmak için arada bir el değiştirmek zorundaydınız. O değiştirme işi sırasında buzdan akan sulardan nasibinizi alırdınız. Ancak sonuç bütün o zahmetlere değerdi. Bunu sofraya oturunca anlardınız. Getirdiğiniz buzun bir kısmı suyun soğutulmasında kullanılırdı. Bir kısmı da karpuz tabağının içindeki dilimlerin arasına serpiştirilirdi. Karpuzunuz iyice serinletilmiş olurdu. Buzun değeri asıl o zaman anlaşılırdı. Frigidaire. Tabii bu serinleştirme işi bakkaldan koşturulan buzla değil de buzdolabıyla yapılsa, yani evde buzdolabı bulunsa daha iyi olurdu. Fakat dış ülkelerden buzdolabı ithalatı savaştan sonra hayli artmış olsa da buzdolabı fiyatları hala çok yüksekti. Türkiye'de buzdolabı üretiminin başlamasına daha çok vakit vardı. Tüm buzdolapları ithal malıydı. Buna rağmen buzdolabı almayı başaran aileler vardı. Teyzem onlardan biriydi. Benim Kemal ağabey dediğim eniştem Kemal Demiray çok çalışkan bir insandı. Ankara'da Gazi Eğitim Enstitüsü'ndeki hocalığından arta kalan vaktini kitap yazmak ve çevirmekle geçirirdi. Bunu yaparken çocukları kucağına çıksa, saçını başını çekse de aldırmazdı. Çalışmasına devam ederdi. Çevirileri Klasikler dizisinden yayımlanırdı. Ayrıca gene eğitimci bir arkadaşıyla, Beşir Göğüş'le, birlikte okul kitapları yazmışlardı. Onlarla Milli Eğitim Bakanlığı'nca açılan yarışmayı kazanmışlardı. Kitapları okul kitabı olmuştu. Enişten bütün bunlardan iyi kötü telif hakları alıyordu. Teyzemle birlikte herhalde idareli davranmasını da biliyorlardı. Ev eşyasını modernleştirme yarışında başka birçok ailenin önünde gidiyorlardı. Aldıkları buzdolabının markası Frigidaire'di. Zaten piyasada bilinen marka oydu. Hatta Frigidaire bir marka olarak değil, bütün buzdolaplarının Frenkçe adı diye bilinirdi. Fransa'da da öyle bilinirmiş. Daha bilgililer bunu Frigidaire diye okurlardı. Diğerleri de kelimeyi ikiye bölüp ikinci bölümünü devlet dairesindeki daire gibi vurgulayarak Frigidaire diye söylerlerdi. Doğrusu onu bazı arkadaşlarımın evlerinde, çoğu evde de misafir odasına gördükçe, o sırada adet oydu buzdolabı herkes tarafından görünecek bir yere konulurdu, bakkaldan eve buz taşıyışlarımı düşünürdüm. Bizde de olsaydı diye hayıflanırdım. Hele teyzemler de buzdolaplılaştıktan sonra bu konu hepimizin aklına daha fazla takılmaya başladı. Tabii özellikle annemin aklına. Annem evde gazetelerde zaman zaman çıkan buzdolabı ilanlarına bakıp hangisi daha iyi, fiyatları kaça diye araştırmalar yaptı. Durumu babamla konuştu, karar verildi. Bize de artık bir buzdolabı alınacaktı. Ancak anladığım şuydu, karar verilmişti ama uygulamaya konulması biraz gecikecekti. Yani bir frigidaire sahibi olmak için bir süre bekleyecektik. Bu bekleme birkaç yıl kadar sürdü. Çalıdan elektriğe. Ev eşyalarındaki bir başka modernleşme evlerin temizliğiyle ilgiliydi. Yüzyıllardır alıştığımız çalı süpürgelerinin yerine geçecek alet olarak önce elektrik süpürgelerini gördük. Daha doğrusu gazetelerdeki reklamlarını gördük. Ondan sonra da elektriklilere göre çok daha ucuz olan gırgırların reklamları başladı. Gırgırlar daha ucuzdu fakat elektrik süpürgelerinin yerini tutamazdı. Bizim eve onların girmesi de hayli vakit alacaktı. Şu belliydi, çalı süpürgeleri yavaş yavaş ömürlerini tamamlamaktaydı. Ama ev hanımlarından elektrik süpürgesi sahibi olabilenler arasında da bunlar bizim süpürgelerin yerini tutmuyor diye şikayet edenler az değildi. Bugün de aynı tutumu sürdüren ve elektrik süpürgesini süpürgeden saymayanlara rastlanıyor ama sayıları giderek azalıyor. Gırgır'a gelince. Onun şöhreti özellikle gırgır giren eve dırdır girmez reklamları başladıktan sonra arttı. Bizim eve de galiba elektrik süpürgesinden önce girdi. Ankara 1948. Memurların Kızılay turları. Ulus'taki siyasal güç ve eğlence gücü. Akbank'taki akın anlamı ne? Vehbi Koç'un siyaset hayatı. İstanbul'un tramvaylarına karşı Ankara'nın troleybüsleri. Muhsin Ertuğrul'un tiyatro hamlesi. Köşebaşı ve paydos. Biraz da bizim mahalleden çıkıp Ankara'nın diğer yerlerine bakalım. Geçen kitaptan bu kitaba kadar Ankara'ya 3 büyük yenilik gelmişti. Biri Gençlik Parkı'ydı. Ulus Meydanı ile istasyon arasındaki eski bataklık arazisinde ağaçları, içinde sandala da binilebilen büyük havuzu, lokantaları, yürüme yollarıyla hızla gelişmişti. Şehrin en rağbet gören gezinti yerlerinden biri olmuştu. İkinci yenilik toplu taşımacılık alanındaydı. Şehre otobüslerin yerine geçmek üzere troleybüsler gelmişti. Üçüncüsü Ankara'nın iki büyük tiyatro sahnesine kavuşmuş olmasıydı. Şehrin iki merkezliliği 1940'ların son yıllarında da devam ediyordu. Ulus Meydanı ve civarı önemini kaybetmemişti. Meclis ve Başbakanlık başta olmak üzere birçok kamusal ve özel kuruluş hala oradaydı. Ama Kızılay bölgesinin gelişmesi daha hızlıydı. Kamusal binalarıyla birlikte özel binaları artıyordu. Alışveriş yerlerine yeni ve lüks mağazalar açılıyordu. Kızılay'daki sinema sayısı artık ikiydi. Ulus ve Ankara sinemaları. Üçüncüsü de açılmak üzereydi. Bu ötekilerin hepsinden büyük bir sinema olacaktı. Adı da öyleydi. Büyük sinema. Bunun için Atatürk Bulvarı'nda Kızılay Meydanı'ndan Zafer Meydanı'na giden yolun sağındaki apartmanlardan birkaçı yıkılmıştı. Yerlerine sinema salonuyla ek bölümlerini içeren kocaman bir bina yapılıyordu. Bu bulvarın o bölümünün en büyük binası olacaktı. Adı gene büyük olan pastanesi ve çok amaçlı salondaki etkinliklerle Kızılay'a yeni bir canlılık getirecekti. Bunlar haber olarak gazetelere de yansıyordu. Büyük sinemanın açılışı tüm Ankaralılarca merakla bekleniyordu. Bulvarın karşı kaldırımında eski Kızılay bahçesinden hemen sonra bir Özen muhallebicisi vardı. Daha aşağıda Özen pastanesi. Adları aynıydı ama sahipleri de aynı mıydı bilmiyorum. Daha aşağıda bir pastane daha vardı, Boğaziçi Pastanesi. Yazları bunların önüne masalar kurulur, müşterilere açık havada da servis yapılırdı. Oturanlar kaldırımda yürüyenleri, yürüyenler de oturanları eski deyimle temaşa ederdi. Yani film seyreder gibi seyrederdi. Atatürk Bulvarı'nın bu karşılıklı kaldırımları şehrin en gözde gezinti yeriydi. Paris'i bilenler biraz iddialı bir tanımlama da olsa oraya küçük Şanzelize derlerdi. Özellikle akşamları orada bir aşağı bir yukarı gidip gelen kadınlı erkekli Ankaralılar çoktu. Bir kısmı Kızılay bölgesinde oturuyordu ama evleri başka yerlerde olanlar muhakkak ki daha fazlaydı. Bir kere Bakanlıklar semtindeki devlet dairelerinde görevli memurlar vardı. Çoğu iş bitiminde eve gitmeden önce ikisi üçü bir arada birkaç Kızılay turu atarlardı. Ankara'ya zaten memur şehri denilir, memuru çoktur. Ama o zamanlar memur olmayanların büyük bir kısmı da memur gibi görünürdü. Meslekleri tüccar veya esnaf veya serbest olsa da kıyafetleri memurlara benzerdi. Erkekler büyük çoğunlukla kravatlıydılar, takım elbise giyerlerdi. Şapka modası geçmemişti, bazılarının şapkaları da vardı. Bulvar gezintilerinin genel görüntüsünde bu tip kıyafetler ağırlıktaydı. Kadınlardan da şapkalılara rastlanırdı. Havaların durumuna göre başörtüsü kullananlar da olurdu. Babaannem gibi başı iyice kapalı ve siyah giyinenlere de nadir olarak rastlanırdı. Fakat başlarını bugün türban dedikleri boyundan bağlanmış ve arkası yükseltilmiş şekilde örtenler yoktu. Öyle bir giyim tarzı zaten Anadolu'nun başka yerlerinde de yoktu. Türban saçlarla birlikte kulakları da kapatan başka tür bir başörtüsünün adıydı. Hatta onun şapka haline getirilmiş olanları da vardı. Bu şapkalar bir ara modada olmuştu. Sonra o moda geçmişti. Kızılay gezintilerine evi veya iş yeri orada olmasa da başka semtlerden gelip katılanlar arasında öğrenciler de vardı. Biz de bahçeli evlerli gençler olarak zaman zaman birkaç arkadaş bir araya gelip Kızılay turu atardık. Okullar açıkken Sıhhiye'deki Atatürk Lisesi'nden paydos ziliyle çıkıp oraya yürüyerek giderdik. Bahçeli evler otobüsüne o işi bitirdikten sonra binerdik. Fakat tatil zamanında bahçeli evlerden sırf o Kızılay turları için otobüse binip oraya geldiğimiz de olurdu. Atatürk Bulvarı o zaman yeşilliği bol bir caddeydi. Bir dönem bir çocukla sözünü ettiğim ağaçlar, çimler, çiçekler daha da çoğalmıştı. Kaldırımlarda altlarına gölge veren yüksek ağaçlar vardı. 1930'lu yıllarda dikilmişler, artık kocaman olmuşlardı. Yolu ikiye bölen refüj de şimdiki gibi daraltılmamıştı, genişti. Onun üzerinde de ağaçlar vardı. Bunların çoğu sonradan yolu genişletme zorunluluğunun sonucu olarak kesilecekti. O zamanlar yolu genişletmeye henüz ihtiyaç yoktu. Mevsimine göre ağaçlar kuşlarla dolardı. Etrafa okul şarkısındaki gibi kuş sesleri yayılırdı. Hatta bunlar bazen fazlalaşır, bulvarda yürüyenlerin veya bulvar pastanelerinde oturanların sohbetlerini zorlaştırırdı. Kuş seslerinden bu gerekçeyle şikayet edenler olurdu. Fakat asıl şikayet nedeni başkaydı. Kuşlar bazen yoldan geçenlerin başlarına veya elbiselerine kısmettir diye yorumlanabilecek maddeler de bırakırlardı. Fakat herkes bunu böyle yorumlamazdı. Bundan belediyeyi sorumlu tutardı, çözüm isterdi. Refüjdekilerden sonra kaldırımdaki ağaçlar da bir gün kesilecekti. Tabii kuşlar da sesleriyle birlikte başka yerlere gidecekti. Ulus ve bankalar. Ulus meydanı ve civarına, yani semt olarak Ulus'a gelince. Ulus, Kızılay'ın pırıltısının artması karşısında rengi biraz soluk gibi kalsa da siyasal ve finansal gücünü koruyordu. Cumhuriyet'in ilanından beri sadece Ankara'nın değil Türkiye'nin yönetildiği yer olmaya devam ediyordu. Meclis, Başbakanlık, Maliye Bakanlığı üçlüsüyle birlikte iktidardaki CHP'nin bugün müze olan 1. Meclis binasındaki genel merkezi de oradaydı. Gerçi resmi bina açısından büyük bir kayıp vardı. İttihat ve Terakki zamanından kalma Milli Eğitim Bakanlığı binası malum 1947 sonunda yanmıştı. Bakanlığın işleri bakanlıklar semtindeki başka bakanlıkların binalarında yürütülüyordu. Şu belirlenmişti, Milli Eğitim Bakanlığı bir daha oraya dönmeyecekti. Eski binadan kalan yangın yerinde büyük bir iş hanı yapılacaktı.